Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM radyosundan hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Çınaraltı programına hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, esnafın cemiyet hayatındaki yeri malum. Hepimizin vazgeçilmez bir zümre. Ancak zamanla esnaf da değişiyor. Bazı meslekler kayboluyor, unutuluyor. Bazı meslekler eski ehemmiyetini kaybediyor, azalarak varlıklarını devam ettiriyorlar. Ve bunların yerine yeni meslekler ve yeni esnaf teşekkül ediyor. Mesela cezzarlar. Cezzar Ahmet Paşa'yı çok kimse duymuştur. Napolyon Bonaparte'ı Akka'da mağlup eden ve imparatora mağlubiyet acısını tattıran bir Türk veziri Cezzar Ahmet Paşa. Ama cezzar nedir? Evet, cezzar kasap ama sıradan bir kasap değil. Eskiden esnafın yerleşik hayata geçmediği zamanlarda ciğerciler gibi omuzlarında üzerine etler dizilmiş bir sırık, ellerinde etleri kesecek büyük bir bıçak, bellerine bağlı bir peştemalle sokaklarda dolaşırlardı. Bunlara cezzar denirdi. Cezzar kasap demek ama daha ziyade seyyar kasaplar için kullanılıyor. Mallarını satabilmek için de bağırırlardı. Semiz, semiz etlerim var diye bağırırlardı. Müşteri et istediğinde uygun bir yerde keserek verirlerdi. Bu kasapların mallarını en çok sattıkları yerler pazar yerleriydi. Her semtte muhtelif günlerde pazarlar kurulurdu. Orada kasaplar yine rahat hareket edebilecekleri bir yerde gelip geçenlere et satmaya çalışırlardı. Evliya Çelebi, kasapların 999 dükkanda çalıştıklarını, 1700 kişi olduklarını, çoğunun da Yeniçeri Ocağı'ndan geldiklerini söylüyor. Cezzar Ahmet Paşa da zaten orduda kasaplıktan yetiştiği için cezzar unvanını almış bir vezirdi. Seyyar kasaplar, yani cezzarlar, Sultanahmet Camii'nin duvarı boyunca at meydanındaki ağaçların gölgesi altında tıpkı meyve sebze satıcıları gibi pazar kurarlardı, satış yaparlardı. Üzerine tenteler gerilen tahta sehpalara keçi ve koyun etlerini asarlardı. O zamanlar sığır eti yenmez, hastalara ancak temin edilirdi. Herkes keçi ve koyun eti yerdi. Cezzarların çadırlarının etrafında da birçok kedi ve köpek tabiatıyla nasiplenmek için beklerlerdi. O zamanki kanunlara göre ferdi olarak kesim yapmak yasaklanmıştı. Yedi kule ve çatladı kapıda mezbahalar kurulmuş, kesim için tahsis edilmişti. Şehirlere iskan arttıkça birçok esnaf gibi kasaplar da yerleşik düzene geçti, dükkan açtı, gedik usulüne tabi oldu. Yani bir yerde bir kasap dükkanı varsa rastgele gidip birisi başka yerde kasap dükkanı açamazdı. O kasabın işini bırakmasını veya ölmesini beklerdi yahut da onu ondan satın alırdı. Kasap dükkanlarının içinde lağımları, hayvan kesmeye mahsus salhaneleri vardı. Bunların umumi hali ve temizliği sık sık teftiş edilirdi. Etlerin yağlı olarak satılmamasına, zayıf hayvan bulundurulmamasına, etin üzerinde deri parçaları olmamasına, bozuk terazi kullanılmamasına dikkat edilirdi. Bunlara riayet etmeyenler cezalandırılırdı. İstanbul, et istihlaki, et tüketimi bakımından büyük bir merkezdi. 1674 tarihli bir vesikada bir yılda İstanbul'a 200 bin sığır, 3 milyon 965 bin koyun ve 3 milyon kuzu getirilip kesildiği bildiriliyor. Demek ki yaklaşık 7 milyon davar, 200 bin sığır, ne kadar az. Et tüketimi bakımından tabi saray ve ordu da mühim bir tüketici. 1668-1674 yılları arasında ordu için yılda ortalama 100 bin, saraylar içinde 250 bin civarında koyun ve kuzu kesiliyordu. İstanbul'da kasaplar saraya ve orduya eti çoğu kez ucuz fiyatla sattıkları için devlet zararı kassabiye adıyla bir vergi koyardı. Toplanan parayla kasapların zararını karşılamaya çalışırdı. Toplanan vergiler ve bunların güzeşteleri, yani karları da kasapların zararını karşılayamadığı için İstanbul'da kimse kolay kolay kasaplık yapmak istemezdi. Zamanla İstanbul'da kasaplık ketüdağlı Erzincan'ın Eyin kazasından kasaplara verilmiş ve ondan sonra kasapların ekserisi Eyinli olmuştur. Değerli dinleyiciler, harp tarihimizde olduğu kadar sanat tarihimizde de çadırların mühim bir yeri var. Türk çadırları, imal tarzları, taksimatları ve tezyinatları bakımından dünyanın en güzel ve en kullanışlı çadırları olarak görülürdü. Bir Türk ordugahında hükümdarın, vezir-i azamın muhteşem çadırlarından başka, zabit ve neferanın da, yani subayların ve erlerin de her türlü istirahatını karşılamaları için çadırlar vardı. Bu seferi ikametgahlar çadır, çerge, oba, efendim otağ, sayeban, çingari, çerge, iş direkli çerge, hayme, padişah kasrı gibi çeşitlere ayrılırdı. Şekillerine, kumaşlarına göre çeşitli isimler alırdı. Ordugahlarda yatak çadırlarından başka, yatılan çadırlardan başka mutfak, hamam, abdesthane, hapishane ve ahır çadırları da vardı. Ölenlerin bir müddet için içine konulduğu çadırlara da meyit çadırı denirdi. Çadırlar hava tesirlerine karşı koyan dokumalardan yapılırdı. 17. asırda Türk çadırlarını tetkik etmiş olan yabancı muharirler, Türk çadırları çok mükemmeldir. Ne yağmur, ne güneşin harareti, ne de rüzgar ve diğer şeyler tesir ve nüfuz edemez. Türkler pavyonlu çadırlar kullanırlar. Bunların yalnız bir direği ile bir örtüsü vardır. Ancak iki direkli ve bir örtülü olan çadırlar da vardır. Erkan ve zabitanın, hatta paşaların farksız çadırları bir direkli ve iki örtülüdür. Bu çadırların şekilleri altı köşe ve dililidir. Etekleri yerlere doğru sarkar, iplerle ortadaki düğüme bağlıdır. Bu çadırlarda sonbaharın nihayetine doğru yatmak ve uyumak çok rahat olur. Çünkü bunlar deve yünü bezinden imal edilmişlerdir. Hela çadırlarının üzerleri açıktır. Muharrir, bundan başka çadırların deposu olarak etrafı açık bir çadırdan ve paşaların kahvelerini içtikleri şemsiyeye benzeyen diğer bir çadırdan da bahsediyor ki bu sonuncusuna sayeban derlerdi. Eski asırlarda Türk sanatını, Türk zevkini, Türk ihtişamını temsil eden çadırlar yalnız seferlerde değil, büyük düğünlerde, alaylarda da kurulurdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun azamet devirlerinde üç büyük hükümdar, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman çadırlarında vefat etmiştir. Yine o devirlerde birçok siyasi müzakereler, resmi kabuller hep çadırlarda yapılırdı. İşte bu sebeple Türkiye'nin her tarafında çadırcılık büyük ve zengin bir iş konusuydu. Padişahların otağı humayunları, sadrazamların otağı asafileri ve devlet ricalinin çadırları İstanbul'da imal edilirlerdi. Büyük çadır imalathaneleri şehrin çadırcılar adıyla maruf çarşısında toplanmıştı. Yeniçeri çadırları da Süleymaniye'de Ağ Kapısı'nda bu büyük miri sarayın imalathaneler kısmında dikilir ve hazırlanırdı. İşte Yeniçerilere mahsus bu Ağ Kapısı imalathanelerinden bahsedilirken, bu sarayda kendilerine tahsis edilen yerde, yani çadırcı kârhanesinde, yani iş yerinde miladi 1761 tarihli bir ulufe defterinde 20 nefer çadırcının işlediği yazılıdır. İşte çadırcılar, namı diğer çatmacılar da vaktiyle çok işe yarayan ve herkesin itibar ettiği, rağbet ettiği bir meslekti. Şimdi ne çadır kaldı, ne çadırcı, ne çatmacı. Müzik. Değerli dinleyiciler, çaycısıyla, müşterisiyle, peykesiyle, sandalye ve masasıyla, semaveri, duvarlarına asılan resimleri ve levhalarıyla kendine has bir havası vardı çayhanelerin. Osmanlı Devleti'nde 14. asrın son çeyreğiyle 20. asrın ilk yarısında son derece revaçta mekanlardı. Buralarda kıraathanelerden farklı olarak kahve satılmazdı. İskambil, domino, tavla gibi oyunlar oynatılmazdı. Dergi ve gazete eksik edilmezdi. Bazılarında Hamzaname, Battalname, Şehname gibi halk kitapları dinleyici topluluğuna hitaben yüksek sesle okunurdu. Çoğu İran'dan gelme Azeriler olduğu için Acem olarak adlandırılan kişilerce işletilirdi bu çayhaneler. En meşhurları şehzade başında direkler arasındaydı. Bunların her biri ayrı ayrı hususiyetlere sahip oldukları için müdavimleri de başka başkaydı. Kıraathanelerin arasına serpilmiş olan çayhaneler o devrin bilim ve sanat adamlarının da uğrak yeri idi. Bazı çayhanelere yabancılar alınmazdı bile. Yabancı müşteriler yani. Müşteriler kendilerine yakın hissettiği kimselerin müdavimi olduğu çayhanelere giderdi. Böylece buralarda diğerlerine nazaran alakaları ve şahsiyetleri farklı olan gruplar teşekkül ederdi. Bazı çayhaneler yalnızca külhan beylerinden müteşekkil müşterilere hizmet verirdi. Bunların söyleşip eğlenmelerine ortam hasıl ederdi. Bu kişilerin kendi aralarındaki meselelere hal tarzı bulmak, argo deyişler, racon kesmek, hesaplaşmak için ev sahibi yapardı bu çayhaneler. Şehzadebaşı çayhanelerinin içinde Sultan II. Abdülhamit devri şair ve yazarlarının devam ettiği Hacı Reşit'in çayhanesi çok meşhurdu. Ahmet Rasim'in satırlarına itibar edilecek olursa Muallim Naci, Fazlı Necip, Şeyh Vasfi Efendi, Hoca Hayret Efendi, Muallim Feyzi, Neyzen Tevfik, Andelip namı ile meşhur Faik Esat, Ali Ruhi Efendi, Adanalı Ziya gibi şair ve edipler bu çayhanenin müdavimlerindendi. Direkler arasında ayrıca Harputlu Hacı Mehmet Ağa'nın, Hacı Mustafa Ağa'nın, Yakup'un, Ali Baba'nın, Yavru Mehmet'in çayhaneleri çok meşhurdu, çok meşhur mekanlardı. 1940'lı yıllara kadar varlıklarını muhafaza ettiler çayhaneler. Sonraki yıllarda yerini kıraathanelere, namı diğer kahvelere bıraktılar ve İstanbul'un gündelik yaşantısından silinip gittiler. Değerli dinleyiciler, herhangi bir şey üzerine alaka toplamak, müşteri çekmek için yüksek sesle bağırtılan adamlar vardı. Bunlara çığırtkan denirdi. İstanbul'da çarşı pazar boylarında kendilerine mahsus edebiyatı olan bir tabakaydı çığırtkanlar. Bunların başında da Mahmut Paşa çarşısıyla büyük kapalı çarşı mağazalarının çığırtkanları gelirdi. Balıkçı çığırtkanları, manav çığırtkanları, eski sirkeci, Sultan Hamam, çarşı içi lokantalarının çığırtkanları ayrı ayrı tabirleri, cinaslı cümleleri olan tiplerdi. Ayak satıcılığında ise çığırtkanlık işin ilk şartıydı. Sattığının çığırtkanı da olmayan ayak satıcılığı yapamazdı. Çığırtkan sokakta çekirdekten yetişirdi. Hepsinin mazisi yalın ayaklı, yarım pabuçtu, alnında ar damarı çatlamış, yüzünden hicap nikabı sıyrılmış, pırpırı bir dilbaz oğlana bağlanırdı. Gözlere bakar görmez, kulakları duymaz, eller kollar daima harekette, kan başa hücum etmiş, yüz kıpkırmızı durmadan saatlerce bağırırlardı. Osmanlı Devleti'nde gündelik hayatın sahneleri üzerinde durmuş kalemler İstanbul'un çığırtkan seslerini bilhassa tespit etmişlerdir. Ne alırsan 25 paraya, her tarafı 20'şer paraya, makaslarım, taraklarım 20'şer paraya, sabunlarım, düdüklerim 20'şer paraya mesela. Bu bir çığırtkan üslubu. Bir başkası, boya verelim, renk renk verelim, açık verelim, koyu verelim, allı verelim, morlu verelim, sarı verelim. Bu ne dehşet, ince kalın, pes, tiz, tatlı, sert, ağır, hoppa, elhasıl derecatı tasavvutun cümlesine muvafık sadalar işitiliyor. Ne âlâ potinler, çoraplar, mendiller, ipekli, hediyeli kumaşlar. Hanımefendi, şık mendillerim var. Küçük hanım, buyurun. Beyefendi, kürklü beyefendi. Hani ya ipekli çarşaflar, kurdeleler, basmalar? Burası çarşı değil, Babil Kulesi. Evet, kim anlatıyor bunları? Ahmet Razim. Nerede? İstanbul Mektuplarında. Evet, İstanbul esnafı içinde en yamanları balıkçı çığırtkanıydı değerli dinleyiciler. Torik balığı daima derya kuzuları diye bağırılır. Lüfer için ekseriya Hanya lüfer sonudur. Kalkan balığı için de beykozun bunlar. Oynar oynar kalkana gel kalkana diye çığırtkanlık ederlerdi. Değerli dinleyiciler, çiçek Türk kültüründe müstesna bir yer tutar. Öyle ki kumaşlarda, halılarda, çinilerde, tahta ve bakır işlerinde hemen hemen yegane tezyin numunesi çiçektir. Fakat tüm çiçekler içinde lale büyük bir yer kaplardı. Tabip Mehmet Aşkı Efendi'nin 18. asırda yazılmış Lale isimleri kitabında 1350 tane lale ismi geçiyor. Yok. Nemci çemen, mevci elmas, lale muzaffer, fevvare-i nur, damenüdür vesaire vesaire. Şöhretli lale devrini, şöhretli sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın çuadarı, Taşovalı Mustafa Ağa'nın elde ettiği Mahbub-u Zaman adlı lale soğanı o devirde tam 1000 altına satılmıştı. Bu mor fitilli, gül pembe, beyaz bir laleydi. Artık lalenin vatanı Hollanda olarak gösteriliyor. Halbuki Avrupalılar bu çiçeği hala bir Türk'ün adına nispetle anıyorlar. Vaktiyle Türklerin bulduğu düz beyaz bir lalenin adı tülbent lale idi. Avrupalılar bu kelimeyi kendi ağızlarına göre biraz değiştirmişler, laleye tulip demişlerdir. Bugünse erimiş yakutların, elmas dalgalarının ince eteklerinin yerinde Jean Marie, Eclipse Boreal'ler saltanat sürüyor. Eskiden İstanbul'da sur dışında, boğaz içinde Üsküdar'da oldukça meşhur çiçek bahçeleri vardı. Ayrıca pek çok ileri gelen kimsenin de hususi çiçek bahçeleri bulunurdu. Bu bahçelerin bir kısmı sadece gül, sadece lale, sadece sümbül, karanfil ve fulya yetiştirerek işi ihtisasa dökmüşlerdi. Bahçeler de sahiplerinin adlarıyla beraber anılırdı. Felanın gül bahçesi, felanın fulya bahçesi, filanın lale bahçesi gibi. Bahçeler İstanbul halkına mesire olduğu gibi gözlerden uzak sevmelere de ev sahipliği yapardı. Meyhanelere takılıp da altın adını bakıra çıkarmak istemeyenler bu bahçelere kurulan işlet soflarına gizlice iltifat ederlerdi. Bu sebeptendir ki tatil günlerinde talebelerin her ne gerekçeyle olursa olsun çiçek bahçelerine girmesi yasak edilmişti. Çiçekçi dükkanları mahduttu. Haydarpaşa Kadıköy iskelesinde, Anadolu ve Rumeli yakasının Boğaz iskelelerinde bir de Eminönü'nde sergi dükkanları vardı. Çiçek satıcılığı istisnasız tulumbacıların elindeydi. Patronun yanında mutlaka uçarı bir şahbaz delikanlı yahut bir pırpırı muharik oğlan olurdu. Patron sergi önünde iskemlesinde çayını kahvesini içer. Çığırtkan delikanlılar karaya çalan koyu güves fes kaşların üzerine düşmüş şakaklar zülüflü. Sağ kulak ardı sıra muhakkak bir gül goncası iliştirilmiş. Sırtında allı pullu basma mintan, belinde kırmızı girit kuşağı, yelek düğmeleri çözük, ayaklar yalın. Satılan çiçek olduğu için çığırtkan delikanlının da çiçek gibi güzel olmasına dikkat edilirdi. Şimdilerde yaz, kış yakalarına çiçek takan meşrutiyet delikanlıları yok. Tanzimat öncesinde bu çiçeğin yakaya değil de başa takıldığını çoktan unutmuşuz. Çiçek bayramı mı? O da ne? Hatta bir de çiçekçilerle alakalı fıkra anlatılır. Kalender Haneli Hacı Mustafa Efendi'nin Akçeli adında bir zerrin çiçeği varmış. Bir gün Kalender Haneli'nin bahçesini devrin ileri gelenlerinden birisi ziyaret etmiş. Bakmış ki bahçede yeni açmış, o güne değin hiç görmediği bir zerrin var. Çaktırmadan dibine bir avuç akçe bırakmış. Hoşbeşten sonra ayrılık vakti geldiğinde Kalender Haneli bizden bir çiçek almadan gidiyorsunuz demiş. Zarif misafir, lütufkarlığınıza müteşekkirim demiş. Haydi birini seçiniz demiş. Israrlara dayanamayan misafir, öyleyse şu dibinde akçesi olanı rica edeyim demiş. İşte bu çiçek o günden sonra Akçeli diye şöhret bulmuş. Değerli dinleyiciler, aslı çölmek olan İstanbul çömlekleri süzülmüş çamurdan yapılmış toprak kaplardı. Toprağındaki demir oksit nispeti fazla olduğu için kırmızı renkliydi. İstanbul'un toprağı yağlı bir topraktı ve günlük kullanım eşyalarının yapımında kolay biçim alırdı. Ateşe mukavemetli olması bilhassa yemek pişirmek için değişik kapların yapılmasına imkan hasıl etmişti. Çömlek imalatında sır az kullanılırdı. Bazen kapların iç kısmının geçirgenliğini azaltmak için şeffaf olarak sürülürdü. Bazen de süsleme maksadıyla kapların veya sürahilerin dış yüzüne yeşil sır sürülürdü. İstanbul'da çömlekçilerden bahseden Evliya Çelebi, çömlekçiler ve çömlekçiler attarı olmak üzere iki gruptan söz ediyor. Çömlekçi dükkanları Bayezid Meydanı, Balat, Eyüp, Zal Mahmut Paşa Camii yanı gibi İstanbul'un değişik semtlerindeydi. Çömlekçi atölyeleri ise Eyüp Çömlekçiler Mahallesi'nde ve Boğaz'da Göksu'da bulunurdu. Başka semtlerde de kısa müddetli çömlek istihlal üretimi olmuştu. Cumhuriyet devrinde Eyüp'teki Çömlekçiler Mahallesi'ndeki son çömlekçi atölyesi 1936 yılında kapandı. Eyüp'te Defterdar civarında eski Balçık iskelesinin batısında kalan bölge Çömlekçiler Mahallesi olarak bilinirdi. Bugün Çömlekçiler Caddesi ve Çömlekçiler Arkası sokağı isimlerini hala muhafaza ediyor. Eyüp'te çömlekçiliğin ne zaman başladığı bilinmez. Fakat istihsal üretim 1936'ya kadar devam etmiştir. Evliya Çelebi, Eyüp'te bulunan Çömlekçiler Mahallesi'nden bahsederken yolun iki tarafında 250 adet çanakçı, çömlekçi ve bardakçı dükkanlarının olduğunu, kağıthane ve sarı yerden getirilen çamurla maşrapa, testi ve sürahi imal edildiğini yazıyor. Çömlekçiler, Kemerburgaz, Petnehor, Pirinççi köylerinden beygir arabalarıyla gelen yağlı toprağı kullanırlardı. Bir atölye günde bir araba toprağı işlerdi. Üretilecek mamuller numaralanarak sıralanırdı. Numaralar muayyen bir form ve büyüklüğe tekabül ederdi. Sonra fırınlarda odun ateşi yakılırdı. Meşe ağacı çok is yaptığı için gürgen tercih edilirdi. Odunlar Cibali iskelesinden gelirdi. İstanbul'da diğer eski bir çömlekçilik merkezi de karşıda Göksu'daydı. Eyüp'e nispetle daha az sayıda çömlekçi bulunmasına rağmen, adı Evliya Çelebi de geçer, Göksu Deresi boyunca derenin topraklarından istifade ederek çömlekçilerin çanak, çömlek, saksı ve testi yapıp sattıklarını Evliya Çelebi yazıyor. Az olmakla beraber Göksu'nun toprağı ve burada yapılan çömlek ve testiler daha makbul tutulurdu. Değerli dinleyiciler, Osmanlılar'da duman emmeye elverişli bir şekilde içi delinen çubuğun ucuna lüle takılırdı. Ağza gelen kısmında ise imame denilen bir ağızlık yer alırdı. Çubuklar ekseriyetle kiraz, sakız, zerdali, yasemin, gül ve harnup ağacından yapılırdı. Fil dişi ve pelesenkten olanlar da yok değildi. Yasemin tütüne hoş bir koku verdiğinden diğerlerine göre daha çok tercih edilirdi. Tütün çubuğu yapmak için Ortaköy'de yaseminler hususi olarak yetiştirilirdi. Yaseminin yetiştirilmesi ise çok enteresandı. Ana gövde bir dal saldı mı ucuna hemen tenekeden bir boru yerleştirilirdi. Dal uzadığında ucuna bir tane daha eklerlerdi. Ziyaretçiler dalları teneke olan bu yaseminler ormanını görünce çok şaşırırlardı. Yaseminler içi oyulmadan önce en az bir yıl kurumaya bırakılırdı. Kuruduktan sonra çubuk haline getirilirdi. Yaseminlerin gri, beyaz ve sarı çeşitleri vardı. Makbul olan sarıydı. Kimi satıcılar bu rengi yakalamak için ağaca limon suyu sürerlerdi. Kiraz ağacı çubukları ise ortalamalı sayılırdı. Çubuklar umumiyetle tek parça olsa da taşıması kolay olsun diye birbirine geçmeli parçalardan oluşanları da vardı. Kahvehaneler ve evlerde içilen çubukların boyları 2-2,5 metre arasında değişirdi. Sokakta içilenlerin boyu ise 30-40 santimetreyi bulurdu. Çubukların imameleri fil dişi, altın yahut gümüşten yapılırdı. Bu imameler o şahsın içtimai sınıfının ve varlığının göstergesi sayılırdı. Bu yüzden kimileri oldukça yüksek fiyatlarla imameler yaptırırlardı. Bu vaziyet Sultan 1. Abdülhamit'in 1781 yılında Sadrazam İzzet Paşa'ya gönderdiği bir Hattu Humayun'da yapılmasının yasaklanmasına sebep oldu. Diyor ki padişah birkaç seneden beri tütün çubukları imamelerine altın kakmalar yapılmakta. Çeşitli cevahir taşlar konulmakta. Çubuklar üçer beşer yüz kuruşa alınıp satılmaktadır. Hilaf-ı şer-i şerif israftır. Yani İslamiyet'e aykırı bir israftır. Bundan sonra çubuk imamelerine altın takılmayacak, bir tek cevahir konulmayacaktır. Öyle çubukların satışını ve kullanılmasını men ettim. Lazım gelenlere tembih et, yasağı dinlemeyenleri tedip ve terbiye eyle. Evet, padişah bile rahatsız olmuş bu lüks tutkunluğundan. Sarayda ve konaklarda çubuk içmenin kendine has merasimi vardı değerli dinleyiciler. Çubuk içileceği zaman ortaya evvela sigara tablalarının gördüğü işi yapan gümüş ya da pirinçten takatuka denen büyük bir tabla konurdu. Sonra çubukçu içine tütün konmuş lüleleri çubukla birlikte getirirdi. Lüleleri takatukaya koyarak çubuğu misafire verirdi. Çubuk tiraki tarafından sol elle tutulurdu. Sonra zincirli bir mangal ile ateşçi gelir. Çubukçu küçük bir maşa ile bir köz alıp lüleye koyardı. İşte böylece merasim tamamlanırdı. Evet, 16. asır İstanbul'da tütünün yayıldığı bir devreydi. Tarihçi Peçevi diyor, ehli keyif müptelası oldu. Giderek keyif ehli olmayanlar da kullandılar tütünü. Hatta kibar ulemadan ve devlet ricalinden niceleri ol iptilaya uğradı. Kahvaneler Erazil ve Evbaş'ın tütün kesreti istimalinden gök duman olup içinde olanlar birbirlerini görememek mertebelerine vardılar. Sokaklarda ve pazarlarda dahi çubuk ellerinden düşmez oldu. Birbirlerinin yüzüne ve gözüne püf püf diyerek sokakları kokuttular diyor Peçevi İbrahim Efendi. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında başka konularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.